Ayrımon, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 147. 3. Bölüm. The Cemaat. Kuşkusuz Fethullah Gülen ve cemaati Türkiye'nin yakın tarihine tartışmalı bir şekilde damga vurdu. Cemaatin devletin en kritik noktalarında kadrolaştığı iddiaları uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Özellikle AKP'nin iktidara gelmesiyle ayyuka çıkan bu konu, Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın Haliç'te Yaşayan Simonlar adlı kitabıyla malumun ilanından ötede bir noktada tartışılmaya başlandı. Kitabın yayınlanmasından sonra Avcı'nın yaşadıkları yazdıklarının kanıtı niteliğindeydi. Hal böyleyken Fethullah Gülen ve cemaatinin Wikileaks'teki yeri tartışmalara yenilerini ekledi. Bakınız o belgelerde Fethullah Gülen ismi neden ve nasıl geçiyor? Başbakan Erdoğan, bakanlar, iş adamları ve gazetecilerle birlikte 2004 Ocağı'nın son günlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İşte o ziyaret öncesi Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, ABD'ye Erdoğan ve AKP hakkında bilgilendirmek için bir rapor hazırladı. ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 20 Ocak 2004 tarihinde gönderilen gizli sınıflandırmalı belgenin İslamcı Kompleks ve Ön Yargılar başlıklı bölümünde Erdoğan'ın yaptığı atamalardan örnekler veriliyor ve ülkedeki elitistlerin, TSK'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve yüksek yargı kurumlarının bir hayli rahatsız olduğu belirtiliyordu. Büyükelçi Edelman bu rahatsızlığın nedeni olarak şu noktalara da dikkat çekiyordu. Erdoğan'ın bu atamalara yöneltilen eleştirileri reddetmesi, hükümet üzerindeki cemaat, Fethullah Gülen grubu da dahil olmak üzere, etkisinin ne düzeyde olduğu yönündeki soruları yanıtlamaması ve AK Parti'nin Güneydoğu bölgesindeki yerel yönetimlerinde Hizbullah taraftarlarının varlığı gibi konular derin kuşku ve endişe yaratmaktadır. Siyasi anlayışında cemaatçilik olarak tanımlanan İslam kardeşliğinden yoğun izler taşıdığını 10 Ocak tarihinde İstanbul'da düzenlenen bir sempozyumda yaptığı konuşmada gözler önüne seren Erdoğan'ın bunu nasıl kontrol altına tutacağı gündemde olan bir sorudur. Cemil Çiçek ve Erkan Mumcu. Geçelim bir diğer belgeye. 30 Aralık 2004 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği'nden gönderilen gizli sınıflandırmalı belge, cemaatin AKP'ye karşı kararsız bir tutumda olduğunu söylüyordu. Ve bu yargıya varılırken parantez içinde verilen bilgiler çarpıcı bir iddiayı gündeme getiriyordu. Buna göre aralarında dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun olduğu 60-80 milletvekili cemaatin AKP içindeki temsilcileriydi. Bu bilgileri ABD Büyükelçiliği'ne veren kişinin adı da belgede açıkça yazıyordu. Buna göre Abdurrahman Çelik ismi söz konusu belgede etkili bir İslami cemaat olan Fethullah Gülen cemaati içinden bilgi aktaran yayıncı olarak geçiyordu. Hatırlatmak gerek, Erkan Mumcu siyasi hayatı boyunca birçok kez cemaatle ilişkisi olduğu iddia edilen bir isim oldu. Mumcu bu iddiaları sürekli reddetti ama şimdi resmi bir belgeyle tekrar gündeme gelmişti. Aynı belgede cemaatin AKP içindeki temsilcisi olduğu iddia edilen milletvekillerinden biri olan Cemil Çiçek, bugünün TBMM Başkanı. Çiçek'in cemaatle ilgisi bugüne kadar çok tartışıldı. Tam da bu noktada Fethullah Gülen'in 1995 yılında Nuriye Akman'a verdiği röportajda söylediklerine bakalım. Nuriye Akman, sofranızda başka siyasileri de ağırladınız. Siz bir hoca, karşınızdakiler de talebe pozisyonunda olduğuna göre pişirdiğiniz bilgiyi en iyi hazmedenler kimler oldu? Fethullah Gülen, bunu şimdi kestirmek çok zor. Galip Demirel'den Cemil Çiçek Bey'e, Abdülkadir Bey'e kadar, hatta Abdülkadir Bey'in babasıyla da Mur Arefem yani tanışıklığım vardı. Benden yaşlıydı. Edirne'ye sürgün etmişlerdi. 60 öncesi orada tanışmıştım. Abdülkadir Bey de talebeydi. Evet, Fethullah Gülen Cemil Çiçek'i talebelerinden ve pişirdiği bilgiyi en iyi hazmedenlerden biri olarak görüyordu. Peki Cemil Çiçek Wikileaks belgeleriyle ilgili ne düşünüyordu? Çiçek kendisiyle ilgili bu iddianın yer aldığı belgenin yayınlanmasından 3 gün sonra gazetecilerin Wikileaks'le ilgili sorularını yanıtladı. Belgelerin Türkiye'yi sarstığı o sıcak günlerde Cemil Çiçek'in ağzından şu sözler dökülecekti. Ben bu belgelerde şu ana kadar yayınlananlara baktığımda yalan yanlış, eksik, kulis, dedikodu, resepsiyonlarda öyle diyorlar, böyle diyorlar. Belki bazıları bakımından da doğru, bilemiyorum. Çünkü 251 binden fazla belgede doğru olanlar da olabilir. Eğer belli bir maksatla yayınlanıyorsa bunların içerisinde de bazıları doğru olabilmeli ki öbür yalan yanlışlar onun peşine takılıversin. Parça tesirli, biraz da fitne çıkarmaya müsait, tırnak içinde belgeler dizisi olarak görüyorum. AKP'nin kurmay kadrosundan olan Cemil Çiçek tıpkı partisi gibi ilk günlerde ihtiyatla yaklaşıyordu WikiLeaks'e. Daha hangi belgelerin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyordu ve uygulanacak strateji henüz net değildi. Ancak şunu söyleyelim, WikiLeaks'te böyle yazmasına rağmen bugün TBMM Başkanı olan Cemil Çiçek uzun bir süredir cemaatin hedefinde. Özellikle Taraf Gazetesi'nin polise ve cemaate yakınlığıyla bilinen yazarları Mehmet Baransu ve Emrullah veya Emre Uslu köşelerinde Cemil Çiçek'e sert eleştiriler getiriyor. Peki Cemil Çiçek'in hedef olmasının nedeni ne? Cemil Çiçek Adalet Bakanlığı görevindeyken terörle mücadele kanununda değişiklik yapmak istedi. Buna göre terör örgütlerini silahlı ve silahsız diye ikiye ayırmak istedi. İşte buna Fethullah Gülen cemaati cephe aldı. Cemaat AKP içinde yürüttüğü lobi çalışması sayesinde söz konusu değişiklik tasarısının önüne geçti. O gün bugündür Cemil Çiçek ve cemaat arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 2 Nisan 2007 tarihli köşesinde ismini vermediği bir bakanın cemaatle ilgili çarpıcı görüşlerini yayınladı. O AKP'li bakan cemaatçi polisler ve savcılardan, Fethullah Gülen'in istihbarat merakından, soruşturmalarda cemaatin parmağından bahsetmiş, Ahmet Hakan'ı dahi şaşırtmıştı. Öyle ya, AKP'nin görevde olan bir bakanı ilk defa böylesi açıklamalarda bulunuyor ve bugüne kadar cemaat hakkındaki iddiaları doğruluyordu. İşte Ahmet Hakan'ın adını vermediği o bakan Cemil Çiçek'ti. 5 Nisan 2007 tarihinde ise Ahmet Hakan'ın köşesinin başlığı "Cemaat diyor ki o bakan bize düşman" şeklindeydi. Evet, cemaat Ahmet Hakan'ın ismini vermediği bakanın kim olduğunu biliyordu. Ahmet Hakan'a cemaat adına açıklama yapan faili meçhul kişi bu durumu şöyle açıklıyordu. Bakanın yaptığı bir yasa çalışmasına karşı çıktık. Hem hükümet hem AKP bizim haklı olduğumuza kanaat getirdi. Yasa tasarısı değişti. Bakan gururunun kırıldığını düşündü ve bu olayı kişisel husumete dönüştürdü. Uzun bir süredir hakkımızda tevzirat yapıyor. Evet, cemaate göre Cemil Çiçek'in kendileri hakkında söyledikleri yalandı. İstihbarat ve emniyet işleriyle hiç ilgilenmiyorlardı. Bir Adalet Bakanı'nın doğruluğu tartışılır da olsa yapmayı planladığı yasa değişikliğinin gerçekleşmesini sağlayacak güçte bir yapının "biz o işlerde yokuz" demesi ne kadar inandırıcı. Gülen'in Nuriye Akman'a verdiği röportajda saydığı talebelerden biri de Galip Demirel'di. WikiLeaks Fethullah Gülen'i doğruluyor ve eski vali milletvekili Galip Demirel'i Gülen cemaatinin önde gelen mensuplarından biri sayıyordu. 8 Haziran 2005 tarihinde Ankara Büyükelçiliğinden gönderilen dönemin müsteşarlarından James Moore imzasını taşıyan gizli sınıflandırmalı belge Başbakan Erdoğan'ın o dönem kabinede yaptığı 3 değişikliği konu ediyordu. Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu Bakan Güldel Akşit ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Başbakan Erdoğan'ın isteğiyle istifa etmişlerdi, yani görevden alınmışlardı. WikiLeaks'te görevden alınan bakanla ilgili bilgiler verilirken Zeki Ergezen'le ilgili bölümün içinde şu cümle geçiyordu. Ergezen'in Fethullah Gülen cemaatinin önde gelen mensuplarından Galip Demirel'in kızı, aynı zamanda kadından sorumlu devlet bakanı olan Güldal Akşit ile de yakınlığı bulunmaktadır. Fethullah Gülen'i destekleyen Hanefi Avcı. Aynı belgede Hanefi Avcı içinde Fethullah Gülen'i destekleyen ibaresi kullanılıyordu. Bugünden bakıldığında kaderin cilvesi diyebileceğimiz bu ifade aslında Hanefi Avcı'nın yaşam öyküsüyle örtüşüyordu. Avcı'nın ismi Ankara Emniyeti'nin 1999 yılında hazırladığı Emniyetteki Fethullahçılar listesinde 4. sırada yer alıyordu. Hanefi Avcı bu liste ile ilgili hukuki haklarını aramış, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yardımcısı Osman Ak ve listede parmağı olduğunu düşündüğü diğer isimleri mahkemeye vermişti. Ancak açtığı davaları kaybetti. Avcı Haliç'te yaşayan Simonlar kitabının yoğun bir şekilde tartışıldığı günlerde Oda TV'den Müyesser Yıldız'a bu konuyla ilgili çarpıcı bir bilgi verdi. Avcı'ya göre 1999'da dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Akın hazırladığı iddia edilen emniyetteki Fethullahçılar listesini bizzat Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nden ZG isimli bir müdür oluşturmuştu. Avcı'nın iddiasına göre ZG, cemaatin Truva atı olarak Osman Akın yanına yerleştirilmiş, o liste üzerinden de emniyetteki cemaat karşıtlarına yönelik tasfiyenin ilki gerçekleştirilmişti. Cemaatin WikiLeaks çilesi. Peki tüm bu iddialara, yani WikiLeaks'in ilk yayınladığı belgelerde Fethullah Gülen'le ilgili yazılanlara cemaatin kendisi ne yanıt verdi? Bu sorunun yanıtını bir alıntıyla vermek daha doğru. Cemaatin yayın organı Zaman'ın genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, 6 Aralık 2010 tarihli köşesinde dedikodu kazanı dediği WikiLeaks'i bakın Ergenekon davasıyla nasıl karşılaştırıyordu? WikiLeaks dokümanlarıyla Ergenekon davasındaki belgeleri birbirine karıştıran, birbirine benzeştiren bazı meslektaşlarımızın çektiği peşrev gerçekten tarihe düşülecek önemli notlar arasına girmeli. Ergenekon örgütünün müdafasını yapan meslektaşlarımızın unuttuğu gerçekleri hatırlamakta fayda var. Ergenekon adı verilen örgütün silahı var, bombası var, eylemleri var, varoğlu var. Hukuki yollarla elde edilen bilgi ve belgeler nerede? Sadece duyum ve izlenime dayanan bilgi notları nerede? Allah insaf versin. Birisi mahkeme salonunda ortaya konan delillerin davası, diğeri diplomatların sağdan soldan duyduğu dedikodu kazanı. Birinde plan ve teçhizatıyla darbecilik, cuntacılık yaparken suçüstü yakalanan bir örgüte rastlıyoruz. Diğerinde laubali bir üslupla kaleme alınmış bir takım bilgi kırıntılarına. WikiLeaks notları ile Ergenekon iddianamesini benzeştirenin ya derin bir bilgisizliği söz konusu ya da hukuki metinlerle diplomatik dedikoduları birbirinden ayıramayan çap meselesi bahis mevzu. Evet, Ekrem Dumanlı WikiLeaks'i değersizleştirme çabasına girerken Ergenekon davasında öne sürülen tüm belgelerin gerçek olduğunu ilan ediyordu. Kısacası cemaat cephesinde yeni bir şey yoktu. Polisin FBI'dan Gülen isteği. Ama cemaat asıl şokunu WikiLeaks'in taraf gazetesiyle eş zamanlı olarak yayınlayacağı kriptolarda yaşayacaktı. Neler mi vardı onlarda? Anlatalım. Fethullah Gülen 1999'dan beri ABD'de yaşıyor. Gülen turist vizesiyle gittiği ABD'de 9 yıl sonra, yani 2008 yılında sürekli oturma ve çalışma iznine, yani yeşil karta sahip oldu. Ancak bu süreç Gülen cemaati için oldukça sancılı geçti. Öyle ki Gülen'in avukatları bu süreçte ABD İç Güvenlik Bakanı Michael Chertoff ile FBI Başkanı Robert Mueller'den şikayetçi oldular. Özellikle ABD Vatandaşlık ve Göçmen İşleri Dairesi'nin Gülen'in yeşil kart başvurusuna başta verdiği red kararı cemaati zor duruma düşürdü. Cemaatin yıllara varan yeşil kart mücadelesi sadece ABD'de yürütülmüyor, Türkiye'de de yoğun bir lobi çalışması yapılıyordu. Örneğin 2005 yılında 3 üst düzey Türk polisi ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda görevli FBI temsilcisine legat gitti ve Fethullah Gülen için bir istekte bulundu. ABD'nin İstanbul Başkonsolos Vekili Stuart Smith Washington'a gönderdiği 4 Ağustos 2005 tarihli kriptoda olayı şöyle anlattı. Gülencilerin ABD'nin Gülen'e karşı olumsuz tavırları konusundaki spesifik endişesinin Gülen'in avukatının bilgi edinme özgürlüğü yasasından yararlanarak elde ettiği 2004 tarihli bir FBI raporundan kaynaklandığı anlaşılıyor. Türk Ulusal Polis Teşkilatı'nda irtibatlı olduğumuz üst düzey yetkili kısa süre önce bu konuyu İstanbul'daki legatın dikkatine getirdiler ve bu görüşmede aynı zamanda Gülen'le ilgili basılı malzemeler sunarak FBI'ın kendisi hakkında bir tür temiz kağıdı verip vermeyeceğini sordular. Not: legat bu tip bir kağıdı bir PR kampanyası başlatmakta kullanma niyetini gözünde tuttuğu için buna yanaşmadı. Evet, yanlış okumadınız. Üç üst düzey Türk polisi Fethullah Gülen'in yeşil kartı için FBI ile ilişkiye geçiyor ve yardım etmesini istiyor. Cemaatin nasıl bir örgütlenme içinde olduğunun çıplak bir kanıtı değil mi bu? Ama FBI bu talebi reddediyor. Peki sonra ne oldu? Aradan 2 yıl geçti. Gülen'in avukatları 25 Mayıs 2007 tarihinde FBI başkanından şikayetçi oldular. Avukatların şikayet başvurularındaki gerekçeleri ironikti. Yasal süreci işletmiyorlar. Bu şikayetten 6 ay sonra ABD Fethullah Gülen'in yeşil kart başvurusunu reddetti. Artık Gülen'in yeşil kart mücadelesi davalıktı. Bir yanda Fethullah Gülen, diğer yanda ABD İçişleri Bakanlığı vardı. CIA Gülen'e kefil oldu. ABD İçişleri Bakanlığı adına savunmayı savcılar Patrick Mahon ve Mary Catherine yaptı. Yeşil kart başvurusunun reddedilmesinin gerekçeleri arasında en çarpıcı bölüm cemaatin finansal gücüydü. Çünkü savcılar cemaatin 25 milyar dolarlık bir güce sahip olduğunu söylüyor ve bu finansmanda CIA'nın katkısı olduğunu düşünüyordu. Cemaatin avukatları ise Fethullah Gülen'in yeşil kart alması gerektiğine dair sundukları verilere birçok referans mektubu ekledi. Aralarında eski CIA Türkiye masası şefi Graham Fuller, eski CIA analiz bölümü direktörü George Fidas, eski ABD Büyükelçisi Morton Abramowitz gibi birçok kritik isim Fethullah Gülen için olumlu referans mektubu vermişti. Peki bu referans mektupları nasıl alındı? İşte bunun yanıtını WikiLeaks kriptolarından öğreniyoruz. İstanbul Başkonsolos Vekili Stuart Smith'in 4 Ağustos 2005 tarihli kriptosundan öğreniyoruz ki cemaat çok sıkı bir lobi çalışması yaptı. Türkiye'deki Musevi cemaati haham başısı İshak Haleva yaşadıklarını başkonsolosluğa anlattı. Haleva kendisiyle ilişkiye geçen kişilerin Gülen'in yakında ABD'deki göçmenlik statüsünü değiştirmek için başvuruda bulunacağını ve ABD hükümetinin bazı birimlerinde var olan Gülen ılımlı mesajıyla daha sinsi ve radikal bir gündemi gizleyen bir radikal İslamcıdır inancına karşı bir tavsiye mektubuna ihtiyacı olduğunu söylediklerini aktardı. İşin çarpıcı yanı Haleva'dan istedikleri mektubu Gülen cemaatinin kendisi hazırlamıştı. Cemaatin kurumlarından Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı hazırladıkları referans mektubuna Haleva'nın sadece imza atmasını talep ettiler. Peki hahambaşı Haleva ne yaptı? Böyle bir mektuba imza atmadı. WikiLeaks kriptolarından öğreniyoruz ki cemaat Ekümenik Patrik ile Ermeni Patriğine de aynı başvuruda bulunmuştu. Onlar da bu talebe sıcak bakmadı. 4 Ağustos 2005 tarihinde bu kriptoda Haleva'nın referans mektubu vermemesinin neden doğru olduğu şu olgularla anlatılıyor. Gülen hareketinin nihai hedefine ilişkin derin ve yaygın kuşkular güncelliğini korumaktadır. Elimizde Gülen hareketinden çeşitli çevrelerin harekete çektikleri iş adamlarının Gülen okullarına ya da başka etkinliklerine destek vermek üzere para yardımında bulunmaya devam etmeleri için baskı altında tuttuklarına yönelik tanıklıklardan edindiğimiz bilgiler vardır. Ayrıca elimizdeki pek çok güvenilir raporda Gülencilerin okul ağlarını, bunların içinde ABD'de de düzinelerce okul bulunmaktadır, kendi inançlarını yayacak kimseler olarak yetiştirilmeye açık öğrencileri seçmek üzere kullandıklarını gösteriyor. Bu okulların yatılı okullarda öğretilerini nasıl yaydıklarına ilişkin raporların bulunduğunu da düzenli olarak duyuyoruz. Bu konuda düzenli olarak haberler de alıyoruz. Bu olgular Gülen'in polis teşkilatı gibi devlet kurumlarına sızmasıyla birlikte ele alındığında görünenin ardına daha sert bir çizginin dünya çapında İslamist bir misyonerlik anlayışının yattığının ipuçlarını vermektedir. Kısaca Gülencilerin uluslararası okul ağları yoluyla gelecek kuşakları şekillendirme çabası ve yalnızca Türk iş dünyası çevrelerine değil, aynı zamanda devlet kurumlarına da sızma çabalarının belgelenmiş olması, Türkiye İslam'ında ağırlıklı bir ses kazanırlarsa ılımlılıklarını sürdürüp sürdürmeyecekleri konusunda kuşkular uyandırmıştır. Haleva'nın tedbirli yaklaşımı bu nedenle yerinde bir tutum olarak görülmektedir. Cemaatin polisteki kadrolaşması. WikiLeaks kriptoları ABD'nin Gülen cemaatini yakın markaja aldığını bize gösteriyor. Öyle ki Gülen'in yeşil kart başvurusundan aylar sonra 17 Nisan 2007 tarihinde İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir davet düzenleniyor. Cemaati anlamak amacıyla düzenlenen bu davete katılacak isimlere gazeteci Nazlı Ilıcak karar veriyor. İşte o davetin misafirleri WikiLeaks kriptolarında şöyle sıralanıyor. Gazeteci yazarlar: Fehmi Koru, Ali Bulaç ve Mustafa Akyol. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Niyazi Öktem ve Galatasaray Üniversitesi'ne ders veren oğlu Emre, Marmara Üniversitesi'nde ilahiyat dersi veren Mahmut Kılıç, sosyolog Cemil Meriç'in kızı, Ümit Meriç, Fatih Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Alparslan Açık Genç, Türkiye Katolik Cemaatleri Ruhaniler Kurulu Sözcüsü George Smarovic ve Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Harun Tokak. WikiLeaks'in yayınladığı kriptolarda Fethullah Gülen geniş bir yer tutuyordu. Vatikan'ın Gülen'e desteğinden cemaat mensuplarının çok sık ABD'ye seyahat etmelerine kadar birçok konuda ABD'li diplomatlar Gülen hareketini anlamaya, analiz etmeye çalışıyordu. En çarpıcılarından biri de cemaatin polis teşkilatındaki etkisi ve Ergenekon soruşturmasındaki yeriyle ilgili olan kriptoydu. Dönemin ABD Büyükelçisi James Jeffrey 4 Aralık 2009 tarihinde Washington'a gönderdiği kriptoda bu konuyla ilgili özetle şunları yazdı. Gülencilerin ayrıca Ergenekon soruşturmasının öncüsü olarak görev yaptıkları Türk Milli Polisi'ne de hakim oldukları belirtiliyor. Bu soruşturma askeri şahsiyetler dahil olmak üzere iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pek çok laik muhalifinin derdest edilmesine neden oldu. Ve bu da Gülencilerin nihai hedefinin Türkiye'nin görünür biçimde İslamcı bir hale gelmesini onaylamayan bütün kurumların yıpratılması olduğu yönündeki ithamlara sebebiyet verdi. Yorum: Türk Milli Polisi'nin Gülencilerin kontrolünde olduğu iddiasını teyit etmek imkansız ama biz buna karşı çıkan kimseye rastlamadık ve Gülenci yurtlarda kalan polis adaylarına polislik sınavındaki soruların cevaplarının önceden verildiğine ilişkin tanıklıkları işittik. Zaman gibi Gülenci gazeteler Atatürk'ün mirasının geçerliliğini bıkmadan sorguluyor ve AB heveslisi bir ülke olarak Türkiye'nin siyasi konularda Türk ordusunun sesinin kısılmasını sağlaması gerektiğini savunuyorlar. Bu gazeteler Ergenekon soruşturmasının bayraktarlığını yapıyor ve Türk ordusunun geleneksel hakimiyetinin Türkiye'nin tarihinde olumsuz bir etken olduğunu sürekli vurguluyorlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Türk Genelkurmayına yakın kaynaklar Gülen'den açıkça nefret ediyor. Onun ve onun destekçilerini sadece Türk ordusunu yıpratmak değil, aynı zamanda Türkiye'yi İran benzeri bir İslami cumhuriyete dönüştürmek için de amansız bir mücadeleye giriştiklerini savunuyorlar. İlk başlarda WikiLeaks'i değersizleştirmeye çalışan cemaat medyası yayınlanan işte bu yazışmaları görmezden geldi ve suskun kaldı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 161.